Ayrım 8. Mutlu Ölüm. Albert Camus. Sayfa 94. 3. Bölüm. Patrice ve Catherine güneşin altında taraçada kahvaltı yapıyorlar. Catherine mayolu, dostlarının adlandırmasıyla, delikanlıysa silipli. Boynunun çevresinde bir havlu var. Tuzlu domates, patates salatası, bal ve bolca meyve yiyorlar. Şeftalileri soğutmak için buza koyuyorlar ve oradan alarak kadifemsi kabukların tüylü ter damlalarını yalıyorlar. Yüzlerini esmerleştirmek için güneşe tutarlarken, en azından esmerleşmenin kendisine yakıştığını bilen Patrice bunu yapıyor, içecekleri üzüm sularını da hazırlıyorlar. "Güneşi hisset," diyor Patrice, kolunu Catherine'e uzatarak. Kız kolu yalıyor. "Evet," diyor, "sen de hisset." O da hissediyor. Sonra kaburgalarını okşayarak uzanıyor. Kız da yanına, yüzü koyun uzanıyor ve mayosunu kasıklarına kadar indiriyor. "Densizin biri değilim, değil mi?" "Hayır," diyor delikanlı başını çevirmeden. Güneş akıyor ve yüzünde oyalanıyor. Derisindeki gözenekler hafifçe ıslanmış, içinden taşan ve uykusunu getiren bu ateşi soluyor. Catherine güneşten eriyor, iç çekiyor ve inliyor. "Çok iyi," diyor. "Evet," diyor delikanlı da. Ev, körfezin görüldüğü bir tepenin doruğuna kurulmuştu. Mahallede 3 yüksek öğrenim öğrencisi kızın evi diye bilinirdi. Zeytinliklerde başlayıp, zeytinliklerde biten, çok güç bir yoldan çıkılırdı. Yol, ortada bir tür sahanlık oluşturur, kül rengi duvar boyunca açık saçık resimler ve siyasal çağrılar görülürdü. Bunların okunması, yorulan yolcuya bir soluklanma fırsatı sağlardı. Sonra yine zeytin ağaçları, dallar arasındaki gökyüzünün mavi çamaşırları, mor, sarı, kırmızı kumaşların kurutulduğu, sararmış çimenler boyunca sıralanan sakız ağaçlarının kokusu. Kan ter içinde soluk soluğa kalınır, begonvillerin dikenlerinden sakınarak bir engel aşılır ve yine el merdiveni gibi dimdik ama mavi alacakaranlıkla kaplı, basamaklı bir merdivenle tırmanılır ve orada insanın susuzluğu sona ererdi artık. Rose, Claire, Catherine ve delikanlı buraya dünyanın karşısındaki ev derlerdi. Görünüme bütünüyle açık, dünyanın renkli dansının üzerinde parlayan gökyüzüne asılmış bir balon sepeti gibiydi. Ta aşağıdan, düzgün eğimli koydan başlayan bir tür atılış, otları ve güneşi karıştırır, çamları ve servileri, tozlu zeytin ağaçlarını ve okaliptüsleri evin eşiğine dek taşırdı. Bu armağanın yüreğinde mevsimine göre beyaz yaban gülleri ve mimozalar ya da yaz akşamlarında kokuları evin duvarlarından dört bir yana saçılan hanım elleri açardı. Beyaz çamaşırlar ve kırmızı çatısıyla ufkun bir ucundan öbürüne sanki toplu iğneyle tutturulmuş gibi duran ve tek kırışığı olmayan bir göğün altındaki denizin gülümsemeleriyle dünyanın karşısındaki ev, geniş kapı ve pencere boşluklarını bütün bu renk ve ışık panayırının üzerine çevirmişti. Ama uzaktan yüksek mor dağların bir çizgisi en uçtaki yamacıyla koya eklenir ve uzak çerçevesi içinde bu sarhoşluğu barındırırdı. Bu durumda hiç kimse yolun güçlüğünden, yorgunluktan yakınmazdı. İnsan her gün sevincini ele geçirmek zorundaydı. Böyle dünyanın karşısında yaşayıp ağırlığını duyarak onun aydınlanan, sonra ertesi gün bütün gençliğiyle yanmak üzere sönen yüzünü her gün görerek, evin dört sakini kendilerini hem bir yargıç hem de bir kanıt durumuna getiren bir katılımın bilinci içindeydiler. Dünya burada kişileşir, dengenin aşkı öldürmediği ve artık kendilerinden seve seve öğüt aldığımız kişilerden biri olarak önem kazanırdı. Onu tanık gösterirlerdi. "Ben ve dünya," derdi Patrice en küçük bir konuda. "Sizi beğenmiyoruz." Kendisi için çıplak olma, ön yargılardan kurtulma demek olan Catherine, terasın üzerinde soyunmak için delikanlının yokluğundan yararlanırdı. Orada gökyüzünün renklerini değiştirdiğini görecek kadar kalır, yemek masasında bir tür kösnül gururla şöyle derdi. "Dünyanın karşısında çıplaktım bugün." "Evet," derdi Patrice küçümsemeyle. "Kadınlar doğallıkla düşüncelerini duygularına yeğlerler." O sırada Catherine entelektüel bir kadın sayılmak istemediği için havaya sıçrardı. Rose ve Claire birlikte "Sus Catherine," derlerdi. "Haksızsın." Çünkü Catherine'in hep haksız olduğu söylenirdi. Yine de herkes onu aynı biçimde severdi. Ciddi, göze çarpan buğday tenli bir gövdesi vardı ve dünyanın temelindeki hayvani içgüdüye sahipti. Ağaçların, denizin ve rüzgarın derin dilini hiç kimse ondan daha iyi çözemezdi. Bu ufaklık derdi yemeğe ara vermeden Claire, doğanın bir gücüdür. Sonra tümü güneşte ısınmaya ve susmaya giderdi. İnsan insanın gücünü azaltır. Dünya ise o gücü dipdiri bırakır. Rose, Claire, Catherine ve Patrice evlerinin pencerelerinde düş ve görüntü içinde yaşarlar, onları birbirine bağlayan o bir tür oyuna razı olurlar, dostluk ve sevgiyle gülerlerdi. Ama gökyüzüyle denizin dansı karşısına gelince, yazgılarının gizli rengini yeniden bulurlar ve sonunda en derindeki iç dünyalarıyla baş başa kalırlardı. Kimi zaman kedileri de sahiplerinin yanına gelirdi. Zayıf ve ince bir kedi olan Gula, yeşil gözlerinde siyah bir soru işaretiyle sürekli saldırı tehdidi altındaymış gibi yaklaşır, birden çılgınlığa kapılır ve gölgelerle dövüşürdü. Bu bir iç beze sorunu derdi Rose. Sonra lüle lüle saçlarının altında, yuvarlak gözlüğünün arkasında kıvrım kıvrım kirpikli ve neşeli gözleriyle Gula kucağına atlayıncaya, bu özel bir iltifattı, kadar kendini kaptırarak gülerdi. Rose onun parlak tüylerinin üzerinde parmaklarını gezdirirken hafifler, gevşer ve kendisi de güzel gözlü bir kediymiş gibi tatlı ve dostluk dolu ellerle hayvanı sakinleştirirdi. Çünkü kediler Rose'un dünyaya çıkış kapısıydı. Nasıl Catherine'inki çıplaklıksa. Claire öteki kedi Kali'yi yeğlerdi. O tatlı, kirli beyaz kılıyla alık bir kediydi ve kendisine işkence edilmesine aldırmazdı. Floransalılara özgü yüzü olan Claire kendisini eşsiz bir ruh olarak hissederdi o sırada. Sessiz, içine dönük, birden patlamaları olan ve iştahı yerinde biriydi. Şişmanlığını görerek Patrice azarlardı onu. "Bizi tiksindiriyorsunuz," derdi. "Güzel bir varlığın kendisini çirkinleştirmesine hakkı yoktur." Ama Rose araya girerdi. "Bu çocuğu üzmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Yiyin kardeşim Claire, yiyin." Ve gün doğuşundan batışa tepeleri, denizi, güzel güneşi kat ederdi. Onlar güler, şakalaşır, tasarılar yaparlardı. Herkes görüntülere gülümser ve onlara boyun eğmiş görünür. Patrice, dünyanın yüzünden genç kadınların ciddi ve gülümseyen yüzlerine giderdi. Kimi zaman çevresinde kurulu veren bu evrene şaşırırdı. Güven ve dostluk, güneş ve beyaz evler, ancak hissedilen ayrıntılar, gerçek yankısını ölçtüğü el değmedik mutluluklardan doğardı orada. Dünyanın karşısındaki ev derlerdi kendi aralarında, içinde eğlenilen bir ev değil, mutlu olunan bir evdir. Hepsi yüzleri akşama dönük durumda, o hiçbir şeye benzememenin insani ve tehlikeli eğilimini son esintiyle birlikte içlerine doldurdukları sırada bunu çok iyi anlardı Patrice. Bugün güneş banyosundan sonra Catherine büroya gitti. "Sevgili Patrice'im," diyor birdenbire ortaya çıkan Rose, "size verilecek iyi bir haberim var." Delikanlı o sırada taraça odadaki divanın üzerine elindeki polisiye romanla sere serpe uzanmıştı. "Sizi dinliyorum sevgili Rose'um. Bugün yemek sırası sizde." "Tamam," diyor Patrice kımıldamaksızın. Öğle yemeğinde yemek üzere biberler ve Lavis'in o can sıkıcı tarihinin 3. cildini içine ilgisizce koyduğu okul çantasıyla çekip gidiyor Rose. Mercimek pişirmesi gereken Patrice saat 11'e kadar geziniyor, aşı boyalı duvarları, divanları, etejerleri, yeşil, sarı ve kırmızı maskları, turunç kırmızısı çizgileri olan kaba duvar kaplamalı büyük odayı inceliyor, sonra hemen mercimekleri kaynatıyor, kulplu tencereye yağ koyuyor, kavurmak için bir soğan, bir domates, bir demet yeşillik ekliyor, açlıklarını ilan eden Gula ve Kali ile uğraşıyor, onlara ileniyor. Oysa Rose dün onlara durumu açıklamıştı. "Beni dinleyin hayvanlar, yazın sıcak havasında karnınızın acıkmaması gerekir." 12'ye çeyrek kala Catherine geliyor, hafif bir giysi ve yarı açık sandallar giymiş. Bir duş ve güneş banyosu yapmak zorunda. Yemek masasına en son o oturacak. Rose sert bir biçimde, "Catherine çekilmez birisin," diyor. Banyoda su fışıldıyor ve Claire soluk soluğa sesleniyor. "Mercimekleri pişiriyor musunuz? Çok iyi bir yemek tarifim var." "Biliyorum, taze kremayı alıyorum. Bir daha mı anlatacaksınız sevgili Claire'ciğim?" Gerçekten de Claire'in yemek tarifleri hep taze kremayla başlar. "Delikanlı haklı," diyor az önce gelen Rose. "Evet," diyor delikanlı, "sofraya buyuralım." Yemeklerini bir araç gereç deposu yerini de tutan bir mutfakta yiyorlar. İçeride her şey var. Rose'un ilginç sözlerini not etmek için bir ajanda bile. Claire, "Kibar olalım ama doğallığı unutmadan," diyor ve salamını elleriyle yiyor. Catherine, belli gecikmesiyle sarhoş ve yakınmalı, gözleri uykudan mahmurlaşmış geliyor. Bürosuna yararlı olmak için kendini yemeye niyetli değil. Bir yazı makinesine vermek üzere dünyadan, yaşamından sökülüp alınmış 8 saat. Arkadaşları onu anlıyorlar. Bu 8 saatlerin kendi yaşamlarından koparıldığını düşünüyorlar. Patris susuyor. "Ama," diyor, duygulanmaktan hoşlanmayan Rose, "aslında bu seni ilgilendirir. Ve buraya gelir gelmez her gün bize bürondan söz ediyorsun. Bu konuda seni dinlemek istemiyoruz." "Ama," diye iç çekiyor Catherine. "Oyluyoruz bu durumda. 1-2-3 oy çokluğuyla yitiriyorsun. Görüyor musun?" diyor Claire. Mercimekler geliyor. İyi pişmemiş ve tümü sessizlik içinde yiyor. Claire yemeği kendisi hazırladığı zamanlar sofrada tadına bakarak her zaman hoşnut bir havayla "O çok güzel olmuş," der. Patris ağırbaşlılığına yakışır biçimde tümü kahkahalarla gülünceye kadar susmayı yeğler. Bugün sol yanından kalkmış olan ama 40 saatlik haftayı tamamlamak da isteyen Catherine kendisine CGT'ye kadar eşlik etmelerini istiyor. CGT, Confédération Générale du Travail, Çalışma Genel Konfederasyonu, çevirenin notu. "Hayır," diyor Rose, "önünde sonunda sensin çalışan." Sinirlenen doğanın gücü güneşe uzanmaya gidiyor. Ama hemen az sonra hepsi ona katılıyor. Ve Catherine'in saçlarını şöyle bir okşayan Claire, bu çocuktaki eksikliğin bir erkek olduğu kanısına varıyor. Dünyanın karşısındaki evde Catherine'in yazgısını belirlemek, ona gereksinimler atfetmek ve bunlara bir yaşarlık, gerçeklik kazandırmak gündelik alışkanlıklardandır çünkü. Kuşkusuz zaman zaman yeterince yetişkin olduğunu söylüyor ya da daha başka biçimlerde dikkatlerini çekiyordu onların. Ama onu dinleyen kim? "Zavallı," diyor Rose, "bir aşağı gereksinimi var." Daha sonra herkes kendini güneşe bırakıyor. İkinci biri olmayan Catherine, bürosundaki bir dedikoduyu, evliliği iyice yaklaşan iri yarı sarışın kız Perez'in bilgi toplamak için odadan odaya koştuğunu, tiksindirici betimlemelerle onunla eğlenmekten hoşlandıklarını ve kızın evlenme izninden dönüşten sonraki rahatlamasını, gülümseyerek "o denli korkunç bir şey değildi," demesini anlatıyor. 30 yaşında olacak bir de," diye ekliyor Catherine acımaklı bir havayla. Bu açık çağrışımlı öykülere karşı çıkan Rose, "aman Catherine," diyor, "burada yalnızca genç kızlar yok ki." O saatte kentin üzerinden hava postası geçer. Parlak metal görkemini yerin üzerinde ve göğün içinde gezdirir. Körfezin devinimine girer, onun gibi eğilir, dünyanın seyrine katılır ve birden oyunundan vazgeçip sert bir biçimde çark eder. Uzun uzun denize dalar, beyaz ve mavi bir su patlamasıyla birlikte denize iner. Gula ve Kali yan yatmışlar, küçük yılan ağızları pembe damaklarını gösterecek biçimde aralanmış, böğürlerini titreten görkemli ve kösnül düşlere dalmışlar. Gök tepeden, güneş ve renk yüküyle birlikte tüm o yüksekliğinden aşağı düşer. Catherine gözleri kapalı, onu kendi derinliğine götüren, İçinde tanrı gibi soluk alan o hayvanın kımıldadığı uzun ve derin düşüşü duyar. Ertesi pazar konuklar beklenmekte. Yemeği pişirecek olan Claire. Rose sebzeleri ayıklamış, masayı ve kapkacağı hazırlamış. Claire sebzeleri kaba koyacak ve odasında okurken yemeğin pişmesini gözetleyecek. Mağripli Mina, bir yıl içinde babasını üçüncü kez yitirdiği için gelmemişti o sabah. Rose ev işlerini de yaptı. Çağrılılar geliyor. Mersault, ülkücü adını taktığı Elaine'e, "Niçin Elaine?" diye sorar. sizi sarsan gerçek bir şey söylendiği zaman niçin doğru ama iyi değil diyorsunuz? Elaine saf yüreklidir ve eldivenli adamla arasında bir benzerlik bulur. Herkes kendisine karşı çıksa da. Ama kendi payına o, odasını eldivenli adamın reprodüksiyonlarıyla süslemiştir. Elaine yüksek öğrenim görmekte. Dünyanın karşısındaki eve ilk kez geldiğinde sakinlerinin ön yargısız tutumlarına hayran kaldığını açıklamıştı. Zamanla bu deyimden hoşlanmaz oldu. Ön yargısız olmak, ona özenle süsleyip püsleyip anlattığı öykülerinin son derece sıkıcı olduğunu söylemekten ve en hafifiyle kibarca "Elaine, siz bir budaladan başka bir şey değilsiniz" deyivermekten ibaretti. Elaine, mesleği yoğunculuk olan ikinci çağrılı Noel ile birlikte mutfağa girdiğinde yemeği hiçbir zaman doğal bir durumda pişirmeyen Catherine ile karşılaştı. Kız sırtüstü uzanmış, bir eliyle üzüm yemekte, öbürüyle henüz başlamış olduğu mayonezi karıştırıyor. Büyük mavi bir önlük giyen Rose, öğle yemeğini yemek için sebze bahçesine saldırmış olan Gula'nın zekasına hayran kalıyor. "İnanır mısınız?" diyor sonsuz mutluluk içinde. "Rose, ah inanır mısınız? Zeki bir kedi bu." "Evet," diyor Catherine. "Bugün kendi kendini aşıyor." Ve Gula'nın zekasının gittikçe daha geliştiğini, bu sabah küçük yeşil lambayla bir vazoyu kırdığını ekliyor. Elaine ve Noel, kuşkusuz bıkkınlıklarını söyleyemeyecek kadar güçsüz düştüklerinden, kimsenin onlara buyur demeyi aklına getirmediği birer sandalyeye oturmaya karar veriyorlar. Sevimli ve solgun Claire geliyor. Ellerini sıkıyor ve ateş üzerindeki balık çorbasının tadına bakıyor. Yemeğe oturulabileceğini düşünüyor. Ama Patrice gecikti bugün. O sırada o da geliyor. Konuşkan bir havada. Elaine, sokaklarda güzel kadınlar gördüğü için keyfinin yerinde olduğunu anlatıyor. Sıcak mevsim yeni başlıyor ama şimdiden içinde sert gövdelerin titreştiği yeni giysiler görünmeye başlıyor. Anlattığına göre Merson'un bundan ağzı kuruyor, şakakları zonkluyor ve kasıkları yanıyor. Sözcüklerindeki kararlılık karşısında Elaine utanıyor ve susuyor. Sofrada balık çorbasının ilk kaşıklarını bir üzüntü izliyor. Claire cilveyle ve çok ince bir söyleyişle "Korkarım ki," diyor, "bu çorba yanık soğan kokmakta." "Hiç bile," diyor, herkesin iyi yürekliliğini sevdiği Noel. O sırada bu iyi yürekliliğini kanıtlaması için Rose ondan ev için şofben, İran halısı ve buzdolabı gibi eşyalar satın almasını istiyor. Noel, Rose'a piyangoda kendisinin kazanması için dua etmesini söyleyince, "Sana dua edeceğimize kendimize dua ederiz," diyor Rose gerçekçi bir tutumda. Hava sıcak, buzlu şarapla biraz sonra gelen meyvelerin değerini daha bir artıran, güzel, yoğun bir sıcak. Kahve içilirken Elaine cesaretle aşktan söz ediyor. Sevecek olsaymış evlenirmiş. Catherine ona sevince en ivediği işin yatmak olduğunu söylüyor ve bu özdekçi düşünce Elaine'i sarsıyor. Pragmatik Rose Elaine'e düşüncesine katılmak istediğini belirtiyor ama ne yazık ki deneyler evliliğin aşkı öldürmekten başka bir şeye yaramadığını kanıtlıyor, diyor. Ama Elaine ile Catherine düşüncelerini çatışmaya zorluyorlar ve bütün ateşli insanlar gibi haksız davranıyorlar. Gerçekçi ve usulüne uygun düşünen Noel, somut, zahmetli bir yaşamda kadına, çocuklara ve ataerkil gerçekliğe inanıyor. O sırada Elaine ile Catherine'in bağırtılarından yorgun düşen Rose, birden Noel'in sık ziyaretlerinin amacını anlamış gibi yapıyor. "Size teşekkür ederim," diyor. "Bu keşfin beni nasıl tam anlamıyla altüst ettiğini anlatamam. Hemen yarın babama ikimizin tasarısından söz edeceğim ve birkaç gün içinde de siz isteğinizi ona iletebileceksiniz." "Ama," diyor pek iyi anlayamayan Noel. "Hayır," diyor büyük bir coşkuyla Rose. "Biliyorum, sizi anlıyorum. Konuşmanıza gerek yok. Siz susan ve anlaşılmayı bekleyen insanlardan birisiniz. Ayrıca açıklamanızdan hoşnudum. Yoksa bu sık ziyaretleriniz temiz adımı lekelemeye başlıyordu." Neşelenen ve hafifçe kaygılanan Noel, isteklerinin ödüllendirildiğini görmekten hoşnut olduğunu açıklıyor. "Şunu da hesaba katmalısınız," diyor Patrice bir sigara yakmadan önce. "Elinizi çabuk tutmanız gerek. Rose'un durumu size işlerinizi hızlandırma gibi bir görev yüklemekte." "Ne?" diyor Noel. "Aman tanrım," diyor Claire, "daha ikinci ayın içindeyiz." Hem sonra diye ekliyor sevecenlik ve inandırıcılık dolu bir sesle Roz, bir başkasının çocuğunda kendini tanımaktan mutluluk duyacak yaşa gelmişsiniz. Noel'in yüzü buruşuyor biraz. Claire iyi çocuk havasıyla şaka şaka diyor, eğlence olsun diye yaptık, haydi salona geçelim. Bu arada ilke tartışması son buluyor. Yine de iyi davranışlarını gizlice yapan Roz, Elaine ile usul usul konuşuyor. Büyük odada Patris pencereye oturuyor, Claire onun sağında, masanın karşısında duruyor, Catherine ise hasırın üzerine uzanmış. Ötekiler divandalar. Kentin ve limanın üzerinde yoğun bir sis var. Ama römörkörler yeniden çalışmaya başlıyorlar ve onların boğuk düdük sesleri, katran ve balık kokularıyla birlikte kırmızı ve siyah teknelerin, paslı iskele babalarının, yosunlarla yapış yapış olmuş zincirlerin, ta aşağıdan doğan dünyasını buraya kadar taşıyor. Bu her gün yinelenen, güce eğilimli bir yaşamın yürekli ve dost çağrısıdır. Herkes burada ona karşı bir eğilim ya da açık bir istek duyar. Elaine, Rose'a hüzünle şöyle diyor. Siz de aslında benim gibisiniz. Hayır diyor Rose, ben yalnızca mutlu olmaya çalışıyorum. Hem de olabildiğince mutlu. Ve aşk tek yol değil diyor Mersault başını çevirmeksizin. Elaine'i çok sever o ve birdenbire onu üzmüş olmaktan korkuyor. Ama Rose'un mutlu olmak istemesini de anlıyor. Bu ortamalı bir ülkü diyor Elaine. Ortamalı bir ülkü olup olmadığını bilmiyorum ama sağlam bir ülkü. Sonra düşünüyor musunuz? Patris sözünü sürdürmüyor. Rose gözlerini kapattı biraz. Gula onun dizlerine çıktı. Kafatası kemikleri üzerindeki uzun okşamalarla Rose o gizli uyuşumu başlatıyor. Bu uyuşumun içinde gözleri yarı kapalı kediyle hareketsiz duran kız aynı bakışla benzer bir evreni görecekler. Her biri romörkörün uzun çağrıları arasında düşlere dalıyor. Rose çökük gövdesiyle kıvrılıp yatmış Gula'nın mırıltılarına aldırmıyor. Sıcak gözlerine yükleniyor ve onu kanının atışlarıyla dolu bir sessizliğin içine sokuyor. Kediler günler boyunca uyur ve ilk yıldızdan tana dek sevişirler. Kösnüleri ısırgandır ve uykuları ağır. Gövdenin, ruhun hiçbir payının olmadığı bir ruhu olduğunu da bilirler. Evet diyor Rose gözlerini açarak, mutlu olmak hem de olabildiğince. Mersault, Lucien Reynal'ı düşünmektedir o sırada. Daha önce sokaklarda güzel kadınlar gördüğünü söylediğinde, özellikle kendisine güzel gelen bir kadını anlatmak istemişti. Arkadaşlarının evinde karşılaşmıştı onunla. Bir hafta önce birlikte çıkmışlardı ve yapacak başka şeyleri olmadığından güzel sıcak bir sabah liman boyunca bulvarlarda gezinmişlerdi. Ağzını açmamıştı kadın ve onu evine götürürken Mersault elini uzun uzun sıkışına ve gülümseyişine kendisi de şaşırmıştı. Oldukça uzun boyluydu, şapkasızdı. Ayağında açık sandalları vardı ve beyaz bez bir giysi giymişti. Bulvarların üzerinde hafif bir rüzgara karşı yürümüşlerdi. Kadın adımlarını sıcak kaldırım taşları üzerine açarak atıyor, böylece rüzgara karşı hafifçe direnmek için destek sağlamış oluyordu. Bu devinimiyle giysisi gövdesine yapışıyor, düz ve yuvarlak karnı ortaya çıkıyordu. Arkaya atılmış kumral saçları, küçük dik burnu ve göğüslerinin görkemli atılımıyla bir tür gizli uyumu simgeliyor ve bunu onaylatıyordu. Bu uyum onu yere bağlıyor, davranışlarının çevresindeki dünyayı düzenliyordu. Çantası gümüş bilezikle süslü sağ kolunda sallanır ve bilezik çantanın ağzına çarparken güneşten korunmak için sağ ayağının ucu henüz zeminde ama oradan ayrılmaya hazır, sol elini başının üzerine kaldırıyordu. Patris'e öyle geliyordu ki devinimlerini dünya ile bütünleştiriyordu kadın. Ve o sırada kendi adımlarını Lucien'inkilere uyduran gizemli uyumun ayrımına varıyordu. Birlikte uyum içinde yürüyorlardı ve kendisi bunun için hiçbir çaba harcamıyordu. Kuşkusuz bu uyum Lucien'in düz ayakkabılarıyla kolaylaşmıştı. Ama adımlarında uzunluk ve çeviklik açısından kimi ortak yönler de vardı. Aynı anda Lucien'in sessizliği ve yüzünün içe dönük havası dikkatini çekti Merson'un. Onun fazla zeki biri olamayacağını düşündü ve bundan sevinç duydu. Düşünceden yoksun güzellikte tanrısal bir şey vardır ve Mersault buna herkesten daha çok duyarlıydı. Bütün bunlar yüzünden Lucien'in parmaklarıyla oyalandı ve onunla sık sık görüştü. Esmer yüzlerini güneşe ya da yıldızlara çevirerek, birlikte yüzerek, gövdelerinin varlığı dışında hiçbir şey alıp vermeden, devinimlerini ve adımlarını birbirine uydurarak, aynı sessiz yürüyüşle uzun uzun gezindi onunla. Ve bütün bunlar Mersault'un, Lucien'in dudaklarında içten ve altüst edici bir tansık bulduğu dün akşama dek sürdü. O güne değin onu heyecanlandıran şey, Lucien'in giyiniş tarzı, koluna girip yanında yürümesi, erkek yanını okşayan, onun o kendini bırakışı ve o güveniydi. Bir de onu bütünüyle o anın davranışı içine sokan ve tüm eylemlerinde ortaya koyduğu ağırbaşlılığı borçlu olduğu, kedilerle benzerliğini tamamlayan sessizliği. Dün akşam yemeğinden sonra rıhtımda gezinmişti onunla. Bir an bulvarların yokuşunda durmuşlardı. Lucien, Mersault'a sokulmuştu. Gecenin içinde Mersault, parmaklarının ucunda onun sağlık taşan, serin elmacık kemiklerini ve sıcak dudaklarını hissetti. O sırada içinde amaçsız ve yakıcı büyük bir çığlık koptu. Yıldızlarla silme dolu gecenin ve limandan yüzüne doğru yükselen sıcaklık, derin esintinin altında insan işi ışıklarla donanmış, tersine çevrilmiş bir gökyüzüne benzeyen kentin karşısında bu ılık kaynağı susamışlığını, bu ıssız ve uyuklayan dünyanın tüm anlamını, kendi ağzının içindeki bir sessizlik gibi o diri dudakların üzerinden kavramanın dayanılmaz isteğini duyuyordu. Eğildi, dudaklarını bir kuşun üzerine koyuyormuş gibiydi. Lucien inledi. Mersault onun dudaklarını dolu dolu ısırdı ve saniyeler boyunca ağız ağıza kendisini kolları arasında dünyayı sarıyormuş gibi hissettiği bir aleme taşıyan bu ılıklığı içine çekti. Bu sırada kadın da sanki boğuluyormuş gibi ona sarılıyor, içine yuvarlandığı o derin, büyük delikten atılışlarla yüzeye çıkıyor, dudaklarıyla erkeğin dudaklarını itiyor, sonra tekrar uzatıyor, buzlu ve siyah sulara düşüyor, bu sularda onu bir yığın tanrı gibi yakıyordu. Ama Elaine gidiyordu. Sessizlik ve düşüncelerle dolu uzun bir öğleden sonrası bekliyordu Mersault'u odasında. Akşam yemeğinde herkes sessizdi. Ama ortak bir isteğe uyarak hepsi taraçaya geçti. Günler hep günlere eklenerek sona eriyor. Koy üzerindeki sisler ve güneşle parlayan sabahtan koy üzerindeki akşamın tatlılığına. Gün denizin üzerinde doğuyor ve tepelerin ardından batıyor. Çünkü gökyüzü yalnızca denizden tepelere giden bir yol gösteriyor. Dünya her zaman ancak bir şey söyler. Önce hoşa gider, daha sonra bıktırır. Ama tekrarlar sayesinde başarıya ulaştığı bir an gelir ve direnmesinin ödülünü alır. Böylece dünyanın karşısındaki evin, gülmelerin ve basit davranışların şatafatlı kumaşına dokunmuş günleri, yıldızlardan geçilmeyen bir gecenin karşısında taraçada sona erdi. Şezlonglara uzandılar. Catherine ise koruma duvarının üzerine oturmuştu. Gökte karanlık gecenin ateşli ve gizemli yüzü parlıyor. Işıklar limandan çok uzağa gidiyor ve tren ulumaları daha da seyrekleşiyor. Yıldızlar büyüyor, sonra küçülüyor, gözden yitiyor ve yeniden doğuyor. Kendi aralarında değişken yüzler oluşturuyor ve bunları da başkalarına ekliyorlar. Gece ıssızlığın içinde derinliğini ve gövdesini yeniden ele geçiriyor. Yıldız kaymaları onları yaşlar içinde bırakan ışık oyunları sunuyor gözlere. Ve her biri göğün derinliğine dalmış, her şeyin birbirine çakıştığı o uç noktada yaşamlarının yapayalnızlığını yaratan gizli ve ince düşünceyi yeniden buluyor. Aşkın birdenbire soluğunu kestiği Catherine ancak iç çekebildi. Kendi sesindeki değişimi hisseden Patrice soruyor bu arada. Üşümüyor musunuz? Hayır diyor Rose. Hem ayrıca öyle güzel ki. Claire ayağa kalktı. Ellerini duvara koydu ve yüzünü göğe çevirdi. Dünyada var olan bunca temel ve soylu nitelikler karşısında yaşamı ile yaşama arzusunu birbirine karıştırıyor ve umudunu yıldızların devinimine katıyor. Birden dönüp Patrice'e sesleniyor. İyi günlerde yaşama güvenmek, onu da iyilikle karşılık vermek zorunda bırakır diyor. Evet diyor Patrice ona bakmaksızın. Bir yıldız kayıyor. Onun ardından şimdi daha kararan gecede uzak bir far ışığı genişliyor. İnsanlar sessizce yola tırmanıyorlar. Ayak sesleri ve güçlü soluk alıp verişleri işitiliyor. Az sonra çiçeklerden bir koku yükseliyor. Dünya her zaman ancak bir şey söyler. Ve yıldızdan yıldıza giden bu sabırlı gerçeklikte bizi kendimizden ve başkalarından kurtaran bir özgürlük vardır. Ölümden ölüme giden öteki sabırlı gerçeklikte olduğu gibi. Patrice, Catherine, Rose ve Claire kendilerini dünyaya bırakmalarından doğan mutluluğun bilincine varıyorlar o sırada. Eğer bu gece onların yazgılarının bir simgesi ise bu yazgının aynı anda tensel ve gizli olmasına ve onun yüzünün gözyaşlarıyla güneşe bulanmışlığına hayran oluyorlar. Acılı ve sevinçli yürekleri mutlu ölüme doğru uzanan o ikili dersi işitebiliyor. Vakit geç şimdi. Çoktan gece yarısı. Dünyanın dinlenmesi ve düşünmesine benzeyen bu gecenin alnacında gizli bir yıldız taşkınlığı ve uğultusu yaklaşan uyanışı bildiriyor. Gök cisimlerine boğulmuş gökyüzünden titreyen bir ışık iniyor. Patrice dostlarına bakıyor. Catherine duvarın üzerine çömelmiş, başını arkaya atmış. Rose şezlonga çekilmiş, elleri gulaya uzanmış. Claire çıkık alnının beyaz lekesiyle duvarın önünde dimdik ayakta. Gençlikleri açık ve gizleri saklı, mutluluğa yetenekli genç varlıklar. Patrice, Catherine'e yaklaşmış, onun etten ve güneşten omzunun üzerinden gökyüzü yuvarlaklığına bakıyor. Rose duvara yaklaşmış ve dördü dünyanın karşısındalar. Geceliğin birden daha da serinleyen çiğ tanesi, alınları üzerindeki yalnızlığın işaretlerini yıkayıp arıtıyor ve bu titrek, kaçkın vaftizle kendilerini kendilerinden kurtararak onları dünyaya geri veriyordu sanki. Gecenin yıldızlarla dolup taştığı bu saatte davranışları göğün büyük dilsiz yüzünde donup kalıyor. Patrice kolunu geceye doğru kaldırıyor, atılımıyla birlikte yıldız salkımlarını, koluyla çarptığı göğün suyunu kendisiyle birlikte sürüklüyor. Cezayir kenti ayaklarının dibinde, değerli taşlar ve kavgıdan oluşma parlak ve loş bir harmani gibi uzanıyor. 8. ayrımın sonu, sayfa 109.